Ayrım 5.
Kılıç alemi, Atatürk'ün kılıcı demek yerindedir. İstiklal Mahkemesi'nin savcısı olarak kaç kişinin idamını istedi? Sadece bu sorunun cevabını bilemeyeceğimizi biliyoruz. Atatürk'ün zaman zaman sesi ve zaman zaman gözü idi. Bir dönem yalnızca kılıç oldu. Anılarının bir yerine serbest fırkanın kuruluşunu anlatırken, meydanın boş kalması, bu boş meydanda İsmet Paşa'nın istediği gibi at koşturması, Atatürk'ü rahatsız ediyordu, haberini sıkıştırması çok tuhaftır. Ancak bir masal çerçevesinde okunabileceğini biliyorum. Masal mı? Kılıç Ali'ninkine bakarsak hakimi mutlak olan İsmet Bey'di. Hatıratı ezbere değil de benim tertip ettiğim masala göre okunacak olursa gerçekten inanılmaz ve bu nedenle de masaldır. Topçu İhsan İttihat ve Terakki döneminde de önemliydi. Katibi mesul olmuştu, kurtuluş mücadelesine erken katıldı. Topçu İhsan olarak maruftu. İstiklal Mahkemesi'ne reis olacak kadar muhtemet bir kimseydi. Bahriye vekili dahiydi ve sonunda Yüce Divan'a gönderilen ilk bakan ünvanını da kazandı. Mustafa Kemal'in yakınıydı ama Yavuz Havuz davasına mahkum olup hapis yattı. Yattıktan sonra da Kemal Paşa'ya ellerinden öperim misilli hürmet yolluyordu. Peki neden mahkum oldu? Kılıç Ali'ye göre Kemal Paşa Hazretleri, Topçu İhsan'ın masumiyetinden hiç şüphe etmiyordu. Ama İsmet Paşa'ya da hiç gücü yetmiyordu. Bu masalda güçsüz olan Kemal Paşa'dır. Kılıç Ali bunu İhsancım diye söze başlayıp İsmet Paşa'nın ya o ya ben diye israrı karşısında Atatürk onu atıp seni iktidara getiremezdi cümlesiyle açıklamıştı. İsmet Paşa Kemal Paşa'nın çevresinden Denizcilik Bakanı İhsan'ı önce divana ve sonra da Kodes'e havale ederek iktidarın ellerinde olduğunu göstermek istemişti. Korkuttuğu ve gösterdiği kesindir. İktidar oyunu eninde sonunda bir korkutma sanatıdır. Bir daha temaşa ediyoruz. Sonra serbest fırka adına İzmir'de yapılan nümayiş ile yakınında Menemen'de Asteğmen Kubilay'ın katledilmesi aynı yönde işaretlerdi. Birisi kapatılmış ve diğeri idamlarla karşılanmıştı. Doğrusu oldukça müsait şerait içinde oldukça kolay idrak edilen Cumhuriyet'in idamlara bu kadar kuvvetli bir temayül göstermesi son derece cali bir dikkattir. Pek de dikkat edilmediğini tespit ediyoruz. İsmet Bey kapatılmasında bir dahli olmadığını ima etmektedir. Fethi Bey devam etseydi güçlükleri yenerdik ve karşı karşıya iki parti o zaman yerleşmiş olurdu. Ben bu kanaati muhafaza ettim diyordu. Ama ekliyordu. Atatürk ilk tehlikeleri gördükten sonra bu görüşe asla itibar etmedi. Kemal Bey'in temkinli olduğunu hep anlatıyorum fakat temkin ile panik arasındaki makul sınırı ölçemiyorum ve makul olmayanı göremiyorum. Mamafih tehlikeleri abartmış olması da ihtimal dahilindedir. Peki tam bu zamanda büyük kurtarıcının bir trene binerek müteassislerden mürekkep bir erkan ile Anadolu'da fact-finding turuna çıkışını da analiz etmemiz gerekmektedir. İsmet Paşa'nın ikinci adamı rolüne mi razı oluyordu? Söylemek zor ama yapılanı birinci adamlık sayamayız. 30'lu yıllarda gülen hiçbir resmine rastlamıyoruz. Kemal Paşa'nın pek çok sırrını görünmez mürekkeple yazmaktan geri kalmamış olan Farih Rıfkı, her okuyuşta satırların arasına sıkıştırdığı bir sırrı daha buluyoruz. Paşa Hazretleri'nin kurulu cumhuriyete artık çok uzaktan baktığını da not ediyordu. Paşa müstaniydi ve heyecan duymuyordu, bunu da öğreniyoruz. İrfan ve M. Olga başka yerlerde rastlamadığımız bir tespit ve teşhis ile karşımıza çıkıyorlar. He had always been a difficult man to approach, now he became more so yazıyorlar. He grew moodier, more lethargic, bunları da eklemekten geri kalmıyorlar. Neden ve nasıl yazıyorlar bilemiyorum. Sık sık karamsarlığa düşen saatleri birbirine uymayan yaşam enerjisini sürekli yitiren bir önder teşhisine hiç kuşkusuz masallarda yer yoktur. Belki de bu nedenle artık daha çok manevi evlatlarıyla vakit geçiriyordu. Bazen Çankaya Köşkü'nde silah arkadaşı Yüksek Paşalara soyunmalarını ve güreş tutmalarını buyuruyordu ve güneş dil teorisi ve tarih teziyle uğraşıyordu. Diğer işleri ise İsmet Paşa bakıyordu. O zamana ait her türlü işaretten büyük kurtarıcının İsmet Paşa Hazretlerinden çok çekindiğini çıkarabiliyoruz. Bu noktada hiçbir kuşkumuz yoktur. İsmet Bey'i güler yüzlü bulursa rahatlıyor ve asık suratından kaygılanıyordu. Bu bir intiba olup ma teessüf İsmet Paşa'nın geriye bıraktıkları arasında bununla tenakuz haline bir habere rastlamıyoruz. Peygamberler ve Allah üzerine. Savcılar Türkçe peygamber demektir. Tanrı'ya neden muhtaçtırlar? Tanrıları hep peygamberlerin kelamından tanıyoruz. Şüphesiz bu kelamın Tanrı katından indiğini bizzat peygamberler söylüyorlar. Müminler de hep peygamberimiz Efendimiz buyurdular ki demektedirler. Kaldı ki İslam'daki ünlü kelam gerçekten önemlidir. La ilahe illallah sözünde ilk bölüm Allah yoktur anlamındadır. İkinci bölüm ise benimkinden gayri demek oluyor ki biz yine de Allah'ı peygamberden öğrenmiş oluyoruz. Çok garip, sadece peygamberlerin Allah'larını biliyoruz. Hristiyanlıkta durum bir ölçüde değişik görülüyor. Cesursuz Allah'ı düşünemiyoruz. İbraniyet ve İslamiyet'te Tanrı'yı Peygamber Hazretleri haber veriyor ve tanıtıyor. Peygamber de bu nedenle olabilir, haber veren anlamındadır. Üç büyük dinde Musevi, Muhammedi ve İsevi bilgilerimiz bu çerçevededir. Sabetay'da ise daha farklı bir anlatıma sahibiz. Başta büyük otorite Şolem, Sabetay Sevi'nin Mesih Allah demektir olmak türünden bir fikri ve temayülü olmadığında nettirler. Bu Filistinli Nathan'ın fikriydi. Sen Tanrı ol, ben peygamber diyen odur. Sabetay'ın böyle bir teklif bekleyen bir hali olduğunu kabul ediyorum. Ancak bütün kurgunun Nathan'a ait olduğunu ise bütün kaynaklar kabul etmektedir. Demek ki en azından Sabetayizm'de Tanrı'nın peygamber tarafından yaratıldığını görüyoruz. Demek ki peygamberlerin Tanrı'ya ihtiyaçları var. Öyleyse Tanrı'ya ihtiyaç öncelikle peygamberlerde ortaya çıkıyor. Bunu son derece şaşırtıcı buluyorum. Böyle bir noktaya gelişimde içimden hiç çıkaramadığım ve bir türlü tatmin edici bir cevap bulamadığım bir sorunun yeri büyüktür. Lenin neden ben Marksistim diyordu? Stodelat, Marx'ta yapılmış en önemli revizyondur. Kapalı olan sistemi açıyordu. Başka nedenler de ekleyebiliriz. Neden Marx'ı o kadar yücelttiğini ve o kadar bağlı olmamasına karşın pek bağlı görünmesini anlayamıyorum. İddiası iddiadır. Aynı sorudan Kemal Paşa versus İsmet Paşa düzleminde de kurtulamıyorum. 3. Bölüm 26. 3 iç savaş ilan etmiştim. Savaşları ile iç savaşların ilanları birbirinden ayrılırlar. İç savaşları bilim adamları ilan ediyorlar, bazen yorumcular veya politikacılar adlandırıyorlar. Ancak kabul ettirenler bilim adamlarıdır. Tarihçiler demiyorum, iç savaş ilanı da bir hayal gücü gerektiriyor. Umumiyetle vakai nüvislerde eksik olduğunu biliyoruz. Tarihçiliğimizde her zaman olmasa bile şimdilerde en çok teoriye muhtacız. İlaveten 2,5 asır evveline büyük müverrih Gibbon haber vermişti. Türk tarihçileri hep kazanan hizbin kulu oldular, resmi tarihçidirler anlamındadır. Halbuki iç savaş bir teorik konstrüksiyondur, resmiyetten bekleyemiyoruz. Arada ne fark var? İç savaş elinde sonunda bir periyodizasyon denemesidir. Teşhisi ve tanımının zor olduğunu hemen kabul ediyoruz. Ayrıca adı üzerinde bir periyodizasyona mesai olduğu için hudutlarını çizmek başlı başına muamma ve münakaşa konusudur. Normal savaşlar ilan ya da hücumla başlayıp bir mütareke ile bittiğinden bu tür sorularla karşılaşmıyoruz. Bu kadar değil, iç savaş teorik bir kategori olmak durumundadır, not etmiş haldeyim. Demek ki devlet kuramını ilgilendiriyor. Peki devlet nedir? Devla ya da commonwealth her ikisinde de bir refah hali var. Devla sözcüğünün çok eşli Arabik dünyada kadın açısından sıranın kendisine gelmesi anlamının da olduğunu biliyoruz. İşte o geceye devla diyoruz. Demek devlette mutluluk mutlak olmamaktadır. Zor hali diyebiliriz ve bunun mutlak olması esastır. Şartlı meşruti olsa da teba açısından zor mutlaktır. Şart zorun icra edilmesinin taksimi manasındadır. Öyleyse devlayı gönenç değil mutlak zor belirliyor. Zorun kalkması devletin çözülmesine bağlıdır ki teorik planda ve İngilizce lisanında wither away de denmektedir. Bizde en mükemmel iç savaş mükemmeliyeti yine teorik planında dört başı bayındır anlamında kullanıyorum. Fetret devriydi. Kardeş savaşı denmesi cehaletten neşet ediyor. Avami bir tabir diyerek yumuşatabiliyorum. İç savaş idi. Hiç kimsenin zoru her yere işlemiyordu. Boşluklar vardı. Zorun işlemesinde boşluk haline iç savaş diyoruz. İç savaş anarşiye yakın bir haldir. Bu demokrasiye çok yakın olduğu anlamındadır. Demokrasi ile anarşi aynı eşiktedirler. Bunu, bu tespiti önce Hobbes'a ve sonra Montesquieu'ya borçluyuz. Tarihi ilm ile ise buradayız ve bunun dışı vulgarizasyondur. Demokrasi vulgarizasyona en yakın durumdur, biz çok uzağındayız. Hobbes anarşi ile eşiktaş olduğu için demokrasiden uzak duruyordu. Biz ise vulgarizasyon ile özdeşleşebildiği için uzak kalıyoruz. Açıklık getirebildim mi? Sanmıyorum. Doğası gereği karışıktır. Bir teori vaazı ve bir de burnundan ayrılma var. Yan yanadır. Birincisinde genellikle cephe gerisinde komutanlar ile cephede sıra askerleri var. Atsızdırlar. İkincisinde ise seçkinler savaşmaktadırlar. Birincisi neferlerin ve ikincisi seçkinlerin kırımına yol açıyor. Bu nedenle birincisi bitince bitmemektedir. Çok büyük felaketlere neden olmuyorsa bir devamlılık tespit ediyoruz. İç savaşlar benim ilan ettiklerim türünden uzun ya da büyük ise mutlaka düzen değiştiriyorlar. Üçüncüsünü 1966 yılından başlatıyorum. Devrimci gazeteci ve bir tür kendi halinde filozof, İlhami Soysal'ın merkezi payitahtta erkan-ı harbiye zabitleri tarafından, meyanında küçük zabitler dahi bulunuyordu, güpegündüz kaçırılıp dövülmesi bir iç savaş ilanıdır. Meşru zorun durup gayri meşru zorun uygulandığı bu anda bu ayrı zorun başında Recai Ergin bulunuyordu. Sonradan kor generalliğe kadar yükselen genelkurmay içinde çok önemli görevlerde bulunan ve Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı döneminde ki iç savaş devam ediyordu, cumhurbaşkanlığı köşkünde istihdam edilen Recai Ergin'i teşhis ediyoruz ve yazıyoruz. İlanı bu çerçeve ve merkezedir. Recai Ergin'in bunu kendi inisiyatifiyle başlattığını düşünemiyoruz. Bu masalda Kor General Recai Ergin'i bir iç savaşçı teşhis ediyoruz. Özal, Recai Paşa'yı intihap eylerken kendisini de tespit eylemiş olmaktadır. Duhul eylemektedir ve yerini alıyor. Bitiş tarihi ise çok zor ve daha büyük, ayrıca daha geniş çevrelerin katılımıyla tartışmaları gerektiriyor. 1996 Susurluk çarpışmasını veya izleyen yılın 28 Şubat'ını bitiş sayabiliriz. Her ikisinde de birbirinden ayrılamıyorlar, bir restorasyon arayışı vardı. Ama burada asıl soru şudur, bitti mi? Bitmemiş olmasına meylediyorum. Teorik zorluklarımız ortadadır. Hudutları tartışmalıdır ancak mükemmel bir iç savaş olduğunu görüyoruz. Mükemmeliyet türünün en gelişmiş ve bütün unsurlarını içermesinden kaynaklanıyor. İşaret etmiştim. Mahallelerin mahalle komiteleri tarafından idare edilmeleri bu periyottadır. Devlet giremiyordu ve çünkü orada devlet vardı. İç savaş iç içe iki devletin çatışma durumudur. Birisinin embriyonik halde olduğunu anlıyoruz. Ancak teori düzlemindeyiz ve ayrıca devletin sadece ruşeym halde olanı güzeldir. Demokrasiye en yakındılar. Ruşeym halden söz ediyorum. Small is democratic, bunu diyebiliyoruz. Buradan hareketle küçük güzeldir deyişini de ekleyebiliyoruz. Eğer sadece antik Atina demokrasiyi gördüyse bütün polisler küçük olduğu içindir. Demek ki demokrasi basit meta ile yan yana gidiyor. Trump çağı bile diyebiliriz. Yüz yüze olmak esastır. Ne yazık şimdi sadece iç savaşta var. Öldürmeler de yüz yüzeydiler. Öldürülenler bilmiyordu ve öldürenler biliyordu. Failler meçhul olmayıp malumdular demek istiyorum. En güzel insanlarımızı tasfiye ettiler. Meydana en güdük ve en hödük olanlara bıraktılar. Bütün kabiliyetleri kuruttular, idareyi bütün kabiliyetsizlere devrettiler. Bütün inançları yaktılar, ortalıkta olanların hiçbir inancı yoktu ve daha da önemlisi insanın inançlı olabileceğine de inanmıyorlardı. Bu çok önemli tespiti Marx'a ve daha doğrusu Marx vasıtasıyla Tocqueville'a borçluyuz. Turgut Özal'ın, Tansu Çiller'in, Erdal İnönü'nün hiçbir inancı yoktu ve her üçü de en çok inançlı insandan çekiniyordu. Sadece üçünü seçtim, inançları olmadığı için yaşadılar ve inançlı olanlardan korktukları için kalan inançlıları da yok ettiler. Sonunda meydanı bıraktıklarına bakarak Özal'ı, Çiller'i, İnönü'yü, başkaları da var ve sadece üçünü adlandırıyorum, arar olduk, işte bu iç savaştır. Uğur Mumcu'yu, Eşref Paşa'yı ve Özal'ın kendisini de bu savaşta kaybettik. Sivas'ta bir tabur güzel insanımızı cayır cayır yaktıklarında Erdal İnönü iktidardaydı. Beni her zaman iten yüzündeki gülümseme yine yüzündeydi. İç savaş maskı işte keşfediyoruz. İç savaş devlet idaresini inançsız, inanç düşmanlarına bırakan savaş türüdür. Özal sadece tombiks okumakla övünüyordu. Çiller ittifaken kabul gören bir büyük gaföz idi. Erdal İnönü bir cümleyi doğru dürüst kurarsa taraftarları bayram yapıyordu. O halde böylece taadat ederek ampirik yoldan ve endüksiyon metodu ile iç savaşı göstermiş oluyoruz. Özal ve Çiller ve Erdal İnönü gösterendirler. Kontribüsyonlarından dolayı teşekkür hissiyle meşbuyuz. Tekeliyete geçiş mi? Tekeliyette yönetenler idyo ve yönetilenler sürüdürler. Bir tek kendilerine inançları vardır. Kırım'ı görmedikleri için, likidasyonu anlayamadıkları için geldikleri yere kendilerinin geldiğini sanıyorlar. Yuvarlandıklarını, itilip kakılarak bir sandalyeye oturtulduklarını anlamalarını bekleyemiyoruz. Türü hep böyledir. Tekeliyette yönetenler işsizdirler. Sonuçları hep aynı olmuyor, normal zamandan farklıdır. Tanzimat da Cumhuriyet'te bir iç savaştan sonradır. Bu üçüncüden sonra tekeliyet mi? Bitmemesine meylim bu nedenledir. Bu bir masaldır ve hep iyi olanı dileyebiliyoruz. Birincinin sonuna dönüyoruz. Kemal 1840 doğumludur. Öyleyse birinci iç savaştan 14 yıl 1806-1826 ve Tanzimat ilanından bir yıl sonra dünyaya gelmiş olduğunu hesaplıyoruz. Namık Kemal Türk aydın tarihinin harika çocuğudur. Adı yasak oldu, adı sembollü ve sadece Kemal dediler. İlk tiyatroyu, ilk romanı, bir ölçüde ilk politik gazeteyi Türk aydınlığının siyaseten menfi olmasını, sürgüne çıkmasını, hepsini bu mucize çocuğa borçluyuz. Nazım Hikmet'in Kemal'i bir put sayıp yıkmaya çalışması çok büyük talihsizliktir. Yıkamadı, seviniyoruz. hep yüce tuttuklarım arasındadır. Bir kişi değildi ve yetişemiyorum. Neden daha önce gelmedi soramayız, çünkü gelemezdi. İç savaşı hemen izleyen dönemde sadece aparatçıklar oluyor. Hayal gücü, cesaret ve yeniye yönelme kabiliyeti yok olmaktadır. Kemal, Şinasi, Agah, son ikisi bilen anlamındadır, daha önce gelemezlerdi. Genellikle bugünkü Cihangir'de oturdular. Pera'dan sıra Selvi yoluyla ayrıldılar. Sanki bunlar için kurulmuştu. Avrupa'da, Polonya'da 48 ihtilalinde yenilenlerden bir bölüğü buraya geldiler. Nazım Hikmet'in muhtemelen Yahudi olan ihtilalci yüzbaşı büyük dedesi paşa oldu. Çoğu Pera'da kahvecilik yapıyordu. Kemal bu kahvelere gitti, hürriyet sohbet ediliyordu. Kahveler mektepleri oldular. Ve bu arada kaleme girdiler. Her sabah ellerinde bastonları Kabataş iskelesine indiler ve buradan ya Baba Ali'ye ya da Üsküdar'a bindiler. Genç Osmanlılar bunlardır ve ilk meşrutiyeti ilan edebildiler. Kazananlar arasında yoksa, ufuk yenildiyse kalanlar ufuksuzdurlar. Yalnızca bükmede usadırlar, marjinalizme meylediyorlar. Ortada 1906-1926 var. Bu iç savaşı minimalistler ile maksimalistler arasında bir savaş olarak da yazabiliriz. Başında değilse de sonunda budur. Bu savaşta maksimalistler hep kırıldılar, kalanlar minimalisttirler. Cumhuriyet 1926 yılında kuruldu. Minimalistlerin galibiyeti ile yaşıttır. Kuranlar da ekseriyet minimalistler. İç savaşlar yeni düzen doğuruyorlar, doğum sancılıdır, mutlak göbek kesimi gerektiriyor, az veya çok ama mutlak kan var. Sadece maksimalistler mi? Tüm tanıklar hiçbir tanıklık bırakamadan yok oldular. 1926 yılına geldiğimizde Zübeyde Ana, Mümtaz evladı hakkında bir tek sözcük bile bırakmadan bu dünyadan ayrılmıştı. Üvey babası Ragıp Efendi'nin akrabası, belki sevgilisi ve belki metresi, Abdurrahim'den Vamık Volkan'ın başak ettiği bilgi kırıntılarına göre bir ara Çankaya Köşkü'nün hanımı Fikriye, bir gün Çankaya yokuşunda ölü bulundu. İntihar etmiş olması mümkündür ama öldürüldüğüne inananları da biliyoruz. Demek ki iç savaşlar bitmemiş yaşamlarla doludur. Biz sadece Çankaya'dan bir Fikriye geçtiğini biliyoruz. Aslında bilmiyoruz, sadece duyuyoruz. Modern ve pek feminist Uşakizade Latife 1926 yılına gelindiğinde çoktan Mustafa Kemal tarafından boşanmış ve diri diri mezara konmuştu. Bu İsviçre'de okumuş cesur kadının dişe dokunur bir tek not bile bırakamaması ne derin korku içinde yaşadığına ve daha doğrusu yaşatıldığına da işarettir. Sanki Çankaya'da yaşamamıştır, yaşamların silindiği bir dünyadaydılar. Ne beceriksiz bir oyun, kötü bir bulvar tiyatrosu. İkide bir Latife'yi anlatma iddiası ile çıkanlar yıllar yılı aynı temcit pilavını sunuyorlar. Bunlardan tek öğrenebildiğimiz ne ölçüde kısırlaştıklarıdır. Eski ve bunamışlara özgü soruların dahi dışına çıkamıyorlar. Doğru, iç savaşlar hep korku üretiyorlar ve korku bırakıyorlar. Latife'den gayri en yakını muhtemelen Albay Arif idi. Kurtuluş Savaşı sırasında bir ayı beslediği için ayıcı Arif olarak da biliniyordu. Mustafa Kemal ile omuz omuza dolaşabiliyordu. Bu hal çeşitli dedikodulara da yol açabiliyordu. İzmir suikasti çerçevesinde asıldı. Hep asılmayacağına inanıyordu. En yakın arkadaşı Mustafa Kemal baştaydı. Oyundur, asılmam diyordu. Asıldı. Ama büyük kurtarıcı gerçekten başta mıydı? Masallar inanılmaz sorularıyla açılmaktadır. Bu soru 25-26 yılına aittir. Cumhuriyetin kuruluşu olarak teorize ediyoruz. Ancak öyleyse Hegelyen dünyada reeldir. Ve bu bir masaldır. Cumhuriyeti kurulurken büyük kurtarıcı başımızda mıydı? Bunu sorma cüretini kendimizde buluyoruz. Eğer yoksa Gazi'yi ibra ediyoruz. Masalımızı bilerek yazdığım kesindir. İbra etmenin kendinin iyi olduğunu da biliyorum. Bir soru bin soruya kapıdır. Şimdi açılan şudur. Mustafa Kemal hiç başta oldu mu? Bize işte yöneten dedikleri zaman hep yönetilen olması ihtimali var. Doğru mu? Masal mikyasında doğrudur ve doğrudan daha doğru da diyebiliriz. Ama hep kuşku duyuyorum. Maksimalistlerin sonu. Bolşevizm lügatından çıkarıyoruz. Kapsamı genişletmeye çalışıyorum. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl başında Rusya'da sermaye sınıfında demokratik damarlar bulanlar vardı. Lenin zaman zaman kapitalistleri de robot olarak yazıyordu. İşlerindeki reform damarları komünist manifestonun kötü mirasıdır. Kapitalistleri mezarlarına yaklaştırdıklarını bilseler de belli demokratik programlara mahkum ediyordu. Politik değillerdi, ekonomist burjuvazi resmediliyordu. Bu birinci aşamadır. Belki narodnik zavlardan etkilendiler ve belki gelişen mücadele eğitiyordu. Bir adım geri attıklarını biliyoruz. Politize olmuş sermaye sınıfını düşünememiş olmak, Marx ve Lenin düşüncesinin büyük zafiyetidir. Burjuvazinin çocukluk çizgilerini olgunluk dönemlerine ve hatta monopoli düzlemine uzatıyorlar. Zaaftır ve hatta hastalık ve şimdi dünyanın her yanında Marksistler, Marksizmin bu çocukluk hastalığının ilacını bulmaya çalışıyorlar. Biz de buradayız. Devam ediyorum. Demokratik programları ileri sürmeseler de razı olacakları mekanizmalar olmalıdır. Komünist manifestodan çekildiklerini görüyorduk. Geri adım demek istiyorum. Ama çekilme itibaridir. İster yapacakları ve ister tolere edecekleri bir demokratik reformlar vardır. Bunları hedef saymaya minimalizm diyoruz. Ekonomizmden çıkmaktadır. Buradan başka bir düzleme geçebiliyoruz. Osmanlı yıkılmış olsa da hünkâr iskelesinden beri formüle edilen tampon ihtiyacı ortadan kalkmıyor. Duvar veya duvarlar örmek zorunludur. Peki nerede? Kafkasya olabilirdi. Filistin'de muhtemel veya mümkün. Başka yerler neden olmasa şimdi masalın burasındayız. İngiliz emperyalizminin tampon ihtiyacını karşılayan yeni devlete razı olduğu bir tarih olmalıdır. Belki Ağustos 1921 ama Ağustos 1922 kesindir. Tarih buradadır. Emperyalizmin tamponunu sınır görmeyi minimalizm sayıyoruz. Kuşkusuz bu sayım mücadele içermektedir ve hiçbir zaman mücadelesiz olmamaktadır. Dolayısıyla sınırlar rıza ile değil savaş ile çiziliyordu. Aksine ileri sürmek hiç politika düşünmeden politika yapmaya ve hiç tarih çalışmadan tarih yazmaya kalkan Profesör İdris Küçük Ömer ve benzerleri mektebidir. Bunu da bir anaokulu tarif edebiliyoruz. Birbirine zıttırlar ve birbirini tamamlıyorlar. Mustafa Kemal Paşa'yı Mesih görmekle İngiliz adamı saymak da bir ve aynıdır. Bunların yeri anaokuludur. En hakiki Kemal Paşa ise masaldadır. Namık Kemal hayata tek kişi girdi ve çok kişi oldu. Bu dahi aydın halidir. Mustafa Kemal ise çok kişinin heykelidir. Bu sınırlı koşullarda kazanan önder halidir.